Akşam vardı ve sabah vardı. Makale No. 36, 1984-85. Ve akşam vardı ve sabah vardı sözüyle ilgili olarak Zohar der ki, metinde yazar ki ve akşam vardı. Bu demek malhuttan, karanlıktan gelir. Ve sabah vardı demek za, ışıktan gelir demektir. Bu yüzden onlar hakkında bir gün diye yazar. Akşam ve sabahın bir beden gibi olduğuna ve her ikisinin de günü oluşturduğuna işaret eder. Kabalist Yehuda der ki, sebebi nedir? Şöyle sorar, ve akşam vardı ve sabah vardı. Zonun birleşmesine işaret ettiği için günün ışığı her ikisinden de gelir. Metin bunu ilk günde bildirdikten sonra neden her günle ilgili ve akşam vardı ve sabah vardı der. Şöyle cevaplar, gece olmadan gün olmayacağını ve gün olmadan gece olmayacağını ve birbirlerinden asla ayrılmayacaklarını bilmek içindir. Bu yüzden metin tekrarlar ve bize her gün bildirir. Gecenin karanlığı olmadan günün aydınlığının olmasına asla mümkün olmadığını gösterir. Benzer şekilde kendisinden sonra gün getirmeyecek gece karanlığı asla olmayacak çünkü onlar birbirlerinden asla ayrılmayacaklar. Zohar'ın sözleri bunlardır. Yukarıda yazılı olanı çalışmada anlamalıyız. Işık ne demektir ve karanlık ne demektir ve neden ikisi birlikte olmadan güne sahip olmak imkansızdır. Yani ışık ve karanlık tek bir gün oluşturur. Bir günü inşa etmek için ikisi de gereklidir. Bu demektir ki gün, karanlık başladığı zaman başlar. Çünkü yeni bir günün oluşmasına dair sıralama karanlıkta başlar. Aynı zamanda gün kelimesinin nasıl karanlığa uygulandığını da anlamalıyız. Çünkü karanlık başlamış olduğunda zaten günü saymaya başlayabiliriz. Bilinir ki üst dünyalarda meydana gelmiş olan kısıtlamalardan ve ışığın ayrılışından sonra ikinci kısıtlamadan ve kırılmadan sonra klipot, kabuklar sistemi ortaya çıktı. Ta ki bir yanın yeri iki anlayışa ayrılana kadar. Ortasından yukarısı Kedusha'nın kutsallık biyası oldu ve ortasından aşağısı klipotun kalıcı bölümü haline geldi. Sonuç olarak bu dünyada insan vahşi eşeğin sıpası olarak doğmuştur ve maneviyat için hiçbir arzusu yoktur. Dolayısıyla maneviyata ihtiyaç hissi kişiye nereden gelir? Yaradan'dan uzak olduğunu hissederek gece dediği karanlığı hissettiğini söyleme noktasına mı gelir? Bilmeliyiz ki kişi Yaradan'dan uzak olduğunu hissetmeye başladığı anda bir ölçüde Yaradan'ın varlığına inanmaya da başlar. Yoksa var olmayan bir şeyden uzak olduğunu nasıl söyleyebilir ki? Bunun yerine Yaradan'dan uzak olduğunu hissettiği ölçüde uzaktan onun için parlayan bir aydınlığa sahip olduğunu söylemelidir. Dolayısıyla karanlık başlar başlamaz, yani karanlığın varlığına dair his başlar başlamaz, ışık hemen bir ölçüye kadar ışımaya başlar. Ve ışığın aydınlığının ölçüsü sadece eksiklik aracılığıyla fark edilir. Bu demektir ki kişi bir eksiklik hisseder. Yaradan'ın ışığı onun için olumlu şekilde ışımamaktadır. Ancak ışık onun için eksiklik formunda ışır. Yani şimdi gün denen Yaradan'ın ışığının eksik olduğunu hissetmeye başlar. Fakat kendileri için gün ışığının ışımadığı kişiler, kişinin gün denen Yaradan'ın ışığının yokluğunu hissetmesi gerektiğiyle ilgili bir realitenin varlığından haberleri yoktur. Tek bir kişiden bahsedelim. Yani aynı bedenden. Bazen kişi karanlıkta olduğunu hisseder. Yani Yaradan'dan uzaktır. Ve Yaradan'a yakınlaşmak için can atar. Yaradan'dan uzak olmaktan dolayı ızdırap hisseder. Soru şudur. Kişinin maneviyat için endişelenmesine kim neden olur? Ve bazen kişi bir başkasının insanlarla fiziksellikte ve mal mülkte başarılı olduğunu gördüğü zaman karanlığı ve ızdırabı hisseder. Kendisi hem saygınlıktan hem de geçimini desteklemekten yoksundur. kendi hakkında görür ki gerçekte diğer kişiden daha üstündür. Hem yetenek açısından hem de soy açısından ve daha fazla saygıyı hak etmektedir. Fakat aslında diğer kişiden birçok seviye aşağıdadır ve bu ona çok fena acı verir. O anda maneviyata hiçbir bağı yoktur ve daha önce bağlı olup olmadığını bile hatırlamaz. Okulda birlikte çalıştığı tüm dostlarını düşünür. Onların yaşamda bütünlüğü elde etme endişesi nedeniyle ızdırap çektiğini gördüğü zaman onları amaca yönelik bir hesaplama yapamayan çocuklar gibi görmüştü. Bir zaman hayattaki en önemli şeyin para olduğunu görüp, başka bir zaman hayattaki en önemli şeyin insanlar arasında saygın bir konuma sahip olmak olduğunu gördüler. Ve şimdi kendisi de dalga geçtiği bu şeylerin içindedir. Ve hayatın amacı denen şeyi belirleyene kadar hayatı tatsızdır. Ve gerçek nedir? Yaradan şimdi ona acımıştır ve onu gün anlayışı ile aydınlatmıştır ve bugün eksiklik ile başlar. Diğer bir deyişle gün onun kalbinde karanlık biçiminde ışımaya başladığı zaman buna günün yükselişinin başlangıcı denir. Ve sonra kişinin içinde kelim oluşmaya başlar ki orada ışık olumlu şekilde parlayabilecektir. Kişi yaradan sevgisini, maneviyatın lezzetini ve ıslığın tadını hissetmeye başladığı zaman bu yaradanın ışığıdır. Bundan Zohar'ın yukarıdaki sözlerini anlayabiliriz. Gün özellikle ikisinden çıkar. Şöyle yazıldığı gibi. Bu yüzden onlar hakkında bir gün diye yazar. Akşam ve sabahın bir beden gibi olduğuna ve her ikisinin de günü oluşturduğuna işaret eder. Ayrıca Kabalist Yehuda bu yüzden metin her gün yeniden uyarır dediğinde ilk önce gelen gecenin karanlığı olmadan ışık olmasının asla mümkün olmadığına işaret eder. Ve ayrıca kendisinden sonra günün ışığını getirmeyen bir gecenin karanlığı olmayacak. Böylece asla birbirlerinden ayrılmayacaklar. Yukarıda bahsedildiği gibidir. 1. Kli olmadan hiç ışık yoktur kuralını izleyerek ve 2. Kli'yi yapmak için gün denen ışık gerekir. Fakat eğer kişiye negatif formda bir parça gün verildiyse ve sadece yaradanla divakut ile ödüllendirildiğinde yaşamını hissediyorsa ve yaradandan uzak olduğu için eziyet çekmeye başlarsa neden yaradanın onun yükseliş durumundan düşmesine neden olduğunu anlamalıyız. Diğer bir deyişle, kişinin tüm yaşamı sadece manevi yaşamda olmalıdır ve tüm umudu budur ve birdenbire öyle aşağılık bir duruma düşer ki bu durum yaşamdaki tek umudu hayvansal arzuları doyurmak olan insanlara güldüğü durumdur. Fakat şimdi kendisi onların arasındadır, onların beslendiği şeylerle beslenir. Daha da ötesi, bir zamanlar yükseliş durumunda olduğunu nasıl unuttuğuna şaşırmalıyız. Şimdi öyle bir hafıza kaybı durumu içindedir ki, şimdi arasında olduğu insanları düşüneceği aklına bile gelmezdi. Yani hırsı öylesine alçak bir seviyededir ki, her zaman kaçtığı bu atmosferin içine girmeyi göze aldığı için kendisinden utanması hale gelir. Diğer bir deyişle, büyük bir istekle soludukları bu havanın Keduşa'yı kutsallık bozduğunu söylerdi. Şimdi ise onların arasında ve onların hatasız olduğunu hissediyor. Cevap şöyle yazıldığı gibidir. Kötü kişinin tavsiyesiyle yürümeyen insan mutludur. Kötü kişinin tavsiyesi nedir anlamalıyız. Bilinir ki Hagadah'da Hamursuz Bayramı öyküsü, getirilen kötü kişinin sorusu şudur. Bu hizmet ile ne demek istiyorsun? Bağla Sulam, bunun kişi ihsan etmek üzere çalışmaya başladığı zaman kötü kişinin kendin için çalışmamaktan ne kazanacaksın diye sorması demek olduğunu açıklamıştır. Ve kişi böyle bir soru aldığı zaman belki de o kişinin haklı olduğunu düşünmeye başlar ve sonra onun ağına düşer. Buna göre kötü kişinin tavsiyesiyle yürümeyen insan mutludur sözlerini şöyle yorumlamalıyız. Kötü kişi ona gelip çalışmadan kendi için hiç kazanç ve yarar elde edemediği için buna değmeyeceğini tavsiye ettiği zaman kişi onları dinlemez. Bunun yerine kendini çalışmada güçlendirir ve der ki, şimdi görüyorum ki gerçeğin yolunda gidiyorum ve onlar benim kafamı karıştırmak istiyorlar. Bundan çıkan sonuç şudur ki, insan üstesinden geldiği zaman mutludur. Daha sonrasında yazı şöyle der, günahkarların yolunda durmadı. Günahkarların yolunu yorumlamalıyız. Der ki, durmadı. Daha önceki makalede açıkladığımız gibi, eğer kişi eklemeyeceksin kuralını çiğnerse bu günahtır. Diğer bir deyişle, mantık ötesi gitmeliyiz. Buna inanç denir. Ve bunun zıttı ise bilmektir. Beden, mantık ötesi inanmaktan başka bir seçimin olmadığını anlar. Bu yüzden kişi çalışmadan biraz tat aldığı ve bunu destek olarak görüp inanca ihtiyacı olmadığını söylediği zaman kişi hemen bulunduğu seviyesinden düşer. Buna dair dikkatli olduğu ve temelini değiştirmenin mümkün olup olmadığını görmek için bir dakika bile durmadığı zaman kişinin mutlu olduğu düşünülür. Çünkü günahkarların yolunda durmadı. Ve daha sonrasında yazı der ki, ne de oturdu alaycı kişinin koltuğunda. Günlerini boş geçiren, yaşamlarını ciddiye almayan insanları işaret eder. Her ana değer veren, oturup diğer insanları düşünen ve kendi hayatları için endişe duymayarak kendilerine acımamaları onların düşüşlerine neden olur. Radak alaycı kişiyi kötü eğilimli, uyanık zekalı biri olarak yorumlar. O insanlarda hata bulur ve onların sırlarını açığa çıkarır. Bu konu tembel insanlar, boş gezenler içindir. Bu yüzden demiştir ki, ne de oturdu alaycı kişinin koltuğunda ve düşüşlerin nedeni budur.